Hazreti Ömer radıyallahu an kendisinden nakledilen bir rivayete göre Büyük Ficar Savaşı'ndan 4 yıl sonra dünyaya geldi. Bu durumda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 yaş daha küçük. Çocukluğunda babasına ait sürülere çobanlık yapar. Sonra da ticaretle meşgul olurdu. Suriye taraflarına giden ticaret kervanlarına katılırdı. Cahiliye döneminde şehrin eşrafı arasında yer alır, Mekke şehir devletinin elçilik vazifesini yerine getirirdi. Yani bir savaş hali olduğunda Ömer radıyallahu anh elçi olarak gönderilir, sonra da verdiği bilgilere ve ileri sürdüğü görüşlere göre hareket edilirdi. Kabileler arasında birçok ihtilaflar zuhur oldu, bunların çözümünde çok büyük tesirleri olduğu yazılı kaynaklarda bize ulaşıyor. Müşrikler, istişare meclisleri olan Darun Nedve'de toplanmışlar ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye karar vermişlerdi. Bunun için de aralarından hem cesur, bahadır ve sert tabiatlı biri olan Ömer bin Hattab'ı seçip gönderdiler. Ömer radıyallahu an alemlerin efendisini sallallahu aleyhi ve sellem öldürmek kastıyla gafil bir şekilde yola çıktı. Yolda Nuaym bin Abdullah'a rastladı. Nuaym, Ömer'in halinden şüphe etti. "Ey Ömer, sen nereye gidiyorsun?" diye sorunca, "Atalarının dinini bırakıp yeni bir din getiren var ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onu öldürmeye gidiyorum." dedi. Nuaym radıyallahu an bu işi kavradı, zaman kazanmak niyetiyle dedi ki, "Ey Ömer, vallahi nefsin seni aldatmış. Sen onu öldürdüğünde Abdümenaf oğullarının seni sağ bırakacağını mı zannediyorsun? Sen önce kendi ailene baksan daha iyi olmaz mı?" dedi. Ömer hiddetlendi. "Sen ne demek istiyorsun? Kimi kastediyorsun? Kim olacak? Enişten Said bin Zeyd ile kardeşin Fatıma'yı kastediyorum. Vallahi ikisi de Müslüman oldular," dedi. Nuaym radıyallahu an bunu niçin yaptı? O zaman Ömer radıyallahu an'ın o şirkin emelini öğrendi. Kız kardeşi ve eniştesinin evine yönlendirerek durumu Allah Resulüne bildirmek için, zaman kazanmak için bunu yaptı. Bu cevabı aldı Ömer radıyallahu an, daha da öfkelendi, sinirli bir şekilde doğruca kız kardeşinin evine yöneldi. O esnada kız kardeşi ve eniştesinin yanlarında Habbab radıyallahu an vardı. Kur'an-ı Kerim okuyorlardı. Ömer'in hışımla kendilerine doğru gelmekte olduklarını gördükleri an, Habbab'ı evde bir odaya gizlediler. Fatıma Hatun da hemen o Kur'an-ı Kerim sayfasını sakladı. Kapıyı çaldı, biraz geç açtılar. "Niçin kapıyı geç açtınız?" dedi. "İşimiz vardı," dediler. "Ben dışarıdayken, kapıyı açmanı beklerken bir sesler duydum. O sesler neymiş bakalım?" deyince, eniştesi ve kız kardeşi, "Sen yanlış duydun herhalde. Burada öyle bir şey yok," diyebildiler. Ömer, "Hayır," dedi. "Vallahi ikinizin de Müslüman olduğunu öğrendim," dedi ve hışımla eniştesinin üzerine yürüdü ve onu ayakta hırpalamaya başladı. Araya giren kardeşi Fatıma annemizi de tokatladı. Bunun üzerine Fatıma radıyallahu anha, "Ya Ömer, madem öyle, ne yaparsan yap. İstersen bizi öldür. Biz Müslümanlıktan asla vazgeçmeyeceğiz," dedi. Fatıma radıyallahu anha, iman cesaretiyle bu sözleri haykırırken mübarek yüzünden ince bir şerit halinde kanlar sızıyordu. Kardeşinden böyle hiç beklemediği bir cevap alan Ömer şaşkındı. Kız kardeşinin yüzündeki kanları görünce de bir hayli sızı duydu. Yaptığına pişman olmalı ki siz şu okuduklarınızı bir getirin bakalım, dedi. Kız kardeşi bir yandan yüzündeki kanları bezle silerken, biz senin sayfaya bir şey yapmandan korkuyoruz, bu olmaz, dedi. Ömer, korkma korkma, dedi. Ben onu okuduktan sonra hiçbir şey yapmadan, söz olsun, sana vereceğim. Fatıma Hatun, onun Müslüman olacağını ümit etti. Ey kardeşim, sen puta taptığın müddetçe temiz olamazsın. Halbuki Kur'an yazılı sayfaya temiz olmayan dokunamaz, dedi. Ne yapmam lazım deyince, gusletmen lazım. Şöyle şöyle yapman lazım, dedi. Ömer kalktı, gusletti. Fatıma Hatun ona sayfayı verdi. Sonra getirilen ayet-i kerimeleri okumaya başladı. Zaten Ömer radıyallahu an eve girerken de Taha suresinin 1 ve 16. ayetlerini hafızalarını almaya çalışıyorlardı. Gelin o hanenin içinde o anı lezzetli bir şekilde yaşayalım. O ayetlerin mealini hep beraber dinleyelim. Taha, ey Muhammed! Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik. Ancak Allah'tan korkan kimse için bir öğüt olarak indirdik. Kur'an, yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir. O Rahman, arşa istiva etti. Bütün gökte olanlar, bütün yerdekiler, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur. Sen sözü ishar etsen de, etmesen de birdir. Şüphesiz O, gizliyi de, daha gizlice olanı da bilir. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Habibim, Musa'nın kıssası sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine, yerinizde durun, benim gözüme bir ateş ilişti, belki size bir kor getiririm yahut ateşin yanında bir yol gösterici bulurum, demişti. Oraya vardığında kendisine tarafımızdan, ey Musa, diye nida edildi. Ben şüphesiz senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes bir vadi olan Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi sana vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onun vaktini gizli tutuyorum ki herkes yaptığının karşılığını görsün. Sakın kıyamete inanmayıp kendi heva ve hevesine uyan kimse seni ona iman etmekten alıkoymasın, sonra helak olursun. Bu mealdeki ayetleri okuyan Ömer radıyallahu an uzun bir müddet öyle dona kaldı. Çok etkilenmişti. Bu sözler ne kadar güzel, ne kadar değerli, diyebildi sadece. Kur'an'ın anlatımı, fesahatı onu çok cezbetmişti. Bu sözler bir beşerin asla söyleyemeyeceği hakikat ve hikmetlerle doluydu. Derin derin düşüncelere daldı. Sonra Hazreti Ömer'in radıyallahu an sözlerini işiten Habbab radıyallahu an o saklandığı yerden çıktı. Ey Ömer, dedi. Vallahi Efendimizin duası sana nasip olacak. Nedir o, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dün şöyle dua etti. Ya Rabbi, İslam'ı Ebu'l-Hakem bin Hişam veya Ömer bin Hattab ile teyit eyle. Ey Ömer, artık Allah'tan kork. Hazreti Ömer, Habbab'a, ey Habbab, sen beni onun bulunduğu yere götür de ben Müslüman olayım dedi. Hidayet yolculuğuna böylece çıkmış oldular. Lakin bu seferki adımları iman, aşk ve heyecan içindeydi. Mutluluktan yürüyordu. Hazreti Ömer radıyallahu an Müslümanların olduğu toplandığı o güzel ev, Erkam'ın evine vardığında kendisini Hazreti Hamza karşıladı. Belinde kılıcı hazır vaziyetteydi. Çünkü daha önce size anlattığım Nuaym radıyallahu an vardı ya, sen onu öldüreceğine sallallahu aleyhi ve sellem eniştene ve ablana bak diye onları oyalamıştı ya, işte o Nuaym radıyallahu an zaten haberi vermişti ve önlem alınmıştı. Ömer öldürmeye geliyor efendimizi demişti. Tabi sonraki gelişmelerden ne Hamza radıyallahu anın ne de diğerlerinin haberi yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalktılar, Ömer'e doğru yürüdüler. Kendisini avluda karşıladılar ve niçin geldiğini sordular. Hazreti Ömer meramını şu mesut cümleyle dile getirdi. Ben Müslüman olmaya geldim ya Resulallah. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın nelere kadir olduğunu ifade ve şükür sadedinde Allahu Ekber dedi. Bunu duyan bütün ashab yüksek sesle tekbir getirmeye başladı. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir duası daha kabul buyurulmuş oldu. Hazreti Ömer radıyallahu an konuşmaya başladığında kalbi o kadar ferahlamış, mutmain bir şekildeydi ki ilk söylediği söz kelime-i şehadet oldu. Biz de okuyalım mı buyurun? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah-u Teala her birimize huzur ile son nefeste söyleyebilmeyi nasip eylesin. Amin. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası kabul olunca Müslümanlar ne kadar sevindiler. Ebu'l-Hakem bin Hişam yani Ebu Cehil diğer Ömer, o düştüğü bedbahtlık çukurunda helak olup gidecekti. İki Ömer'den bir tanesine dua etmişti ya, hangi Ömer olduğu belli olmuştu. Hazreti Ömer'in Allah Resulü'nün huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmasının ardından, onun teklifiyle bütün Müslümanlar toplu olarak Erkam'ın evinden çıktılar. Tekbirler getirdiler, Kabe'ye doğru yürümeye başladılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olduğu o gün şöyle bir atmosfer vardı Mekke'de. Müslüman olup da eza, cefa çekmeyen, mücadele etmeyen kimse yoktu. Tekrar o dakikalara dönüyoruz. Erkam'ın evinden çıktılar ve tekbirler getirerek Kabe'ye yürüdüler. İşte bu durum müşrikleri kahretti. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e radıyallahu an hak ile batılı ayırdığı için sıklıkla duyduğumuz Faruk sıfatını verdi. Ömerül Faruk denir. O günü şöyle anlattı birkaç gün geçtikten sonra dedi ki, ben Müslüman olup eza ve cefa çekmeyen, mücadele etmeyen kimseyi görmedim, ancak bana kimse dokunamıyordu. Kendi kendime dedim ki, Müslümanlar çeşitli musibetlere uğrarken ben selamette bu şekilde kalmak istemem. İslam'a girdiğim gece düşünüp durdum. Mekke müşriklerinden Efendimiz'e karşı düşmanlıkta en aşırı giden kimse, gidip ona açıkça karşısına dikilip Müslüman olduğumu söylemeye karar verdim. Sabah olduğunda Ebu Cehil'in kapısını çaldım. Kapıyı açtı. ''Hoş geldin ey Ömer, ne haber getirdin bakalım?'' dedi. Olaylardan haberi yoktu. Ben Allah'a ve Resulüne iman edip onun getirdiği bütün şeyleri tasdik ettiğimi sana haber vermeye geldim deyince lanet etti, kapıyı yüzüme çarparcasına kapattı. Bu olaydan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh Kureyş'in en azılı müşriklerinden hem de dayısı olan Velid bin Muire'ye ve hakikat düşmanı iki müşriye daha gitti, bu güzel haberi duyurdu. Fakat onlardan hiçbiri kendisine bir şey yapmaya tenezzül edemedi. Sadece lanet okudular, kapıları yüzlerine kapadılar. Abdullah bin Mesud radıyallahu an o anları şöyle anlatır. Hazreti Ömer'in Müslüman olması bir fetih, hicreti bir yardım, halifeliği de bir rahmetti. O Müslüman oluncaya kadar Kabe'nin yanında açıktan namaz kılamazdık. O Müslüman olunca Kureyş müşrikleriyle mücadele etti. Onlar da bizi serbest bıraktılar. Böylece orada rahatça namazlarımızı kılabildik. Hazreti Ömer radıyallahu an hem nüfuzuyla hem de fiziksel özellikleriyle, yani güç ve kuvvetiyle meşhurdu. Onun iman etmesi Müslümanlara büyük bir kuvvet kazandırdı. Evet, İslam'la şereflendiği gün bütün Müslümanlar Kabe'ye gittiler, ilk defa açıktan namazlarını kıldılar. Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra devamlı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oldu. Hiç ayrılmadı. İslam için elinden gelen ve kendisine verilen her görevi yaptı. Kafirlerle mücadele etti. Birçok meşakkatlere, eziyetlere maruz kaldı. Medine'ye hicretten sonra şehir merkezine 2-3 kilometre uzaklıkta bulunan Kuba kentine yerleşti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan sonra Allah Resulü'nün en büyük yardımcısı oldu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın katıldığı tüm savaşlarda bulundu ve Efendimiz mühim kararlar alacağı zaman mutlaka Hazreti Ömer radıyallahu anh'a da istişare için davet gönderdiği biliniyor. Devlet başkanı seçildiğinde, halife olduğunda, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a tayin edilen maaş kadar ücret alıyordu. Ve bu şekilde bir müddet daha devam edildi. Daha sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh geçim sıkıntısına düştü. Üzerinden yıllar geçmişti. Bu durumu gören ashabın büyüklerinden bazıları toplandı, bu maaş meselesini görüştüler. Koca devletin halifesi parasızlık çekiyordu. Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh kendisine söyleyerek maaşını arttıralım teklifinde bulundu. Hazreti Ali radıyallahu anh hayır dedi. Bu teklifi ben ona dediğimiz zaman kabul edeceğini zannetmiyorum. Ama inşallah kabul eder. Çünkü çok az maaş alıyor. Gidip teklifi bildirelim dediler. Bu arada Hazreti Osman radıyallahu anh söz aldı, dedi ki, Ömer'in hak ve adalette ne kadar tavizsiz olduğunu her birimiz biliyoruz değil mi? Bu teklifimizi bizzat kendimiz değil, kendisini kıramayacağı birine söyletelim. İstişare ettiler, kim olabilir? Kızı olabilir, kızına düşkünlüğü var. Hafsa annemiz bunu yapsın. Hazreti Hafsa radıyallahu anha babacığının yanına gitti. Sahabe efendilerimizin o güzel teklifini bildirdi ama yolunda gitmeyen bir şey oldu. Kaşları çatıldı, hiddetlendi. Sonra kızına sordu. Sen dedi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evindeyken söyler misin Allah'ın Resulü'nün giydiği en kıymetli elbise neydi kızım? İki tane renkli elbise vardı baba. Elçileri onlarla karşılar, cuma hutbelerini bunlarla okurdu. Peki kızım, söyle bana, yediği en iyi yemek neydi? Yediğimiz ekmek arpa ekmeğiydi baba. Peki, senin yanında kaldığı zamanlar, yerde döşek olarak kullandığınız en geniş şey neydi? Kaba kumaştan yapılan bir örtümüz vardı baba. Yazın onu dörde katlar, altımıza yayardık. Kış gelince de yarısını altımıza yayar, yarısını da ancak üstümüzü örterdik. Daha sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu. Ey Hafsa, benim tarafımdan seni gönderenlere söyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yetecek miktarını tespit eder, fazlasını ihtiyaç sahiplerine verirdi. Kalanıyla yetinirdi. Vallahi ben kendime yetecek olanı tespit ettim. Artanını ihtiyaç sahiplerine vereceğim. Ve inşallah ben bununla yetineceğim. Sonra şunları söyledi. Kızım, ne olur unutma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve Ebu Bekir, bir yol takip eden üç kişi gibiyiz. Onlardan ilki nasibini aldı ve yolun sonuna vardı. Diğeri de aynı yolu takip etti ve ona kavuştu. Sonra üçüncüsü yola koyuldu. Eğer o da öncekilerin takip ettiği yolu takip eder, onlar gibi yaşarsa onlara kavuşur ve onlarla beraber olur. Eğer öncekilerin yolunu takip etmezse, başka yoldan giderse, onlarla buluşamaz. Maaş yükselmesin kızım. Zaten adaletiyle meşhur olduğunu biliyoruz. Müslümanlar bulundukları yerlerde oturan gayrimüslim halkı korumaları altında huzur içerisinde yaşıyorlardı. Aynı zamanda turist olarak gelen veya ticaret yapmak için gelen Müslüman olmayanlar da yine orada koruma altındaydı. Müslümanların garantisi altındaydı. Onların zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştı. Bunun birçok örneği var. Bir örnek vereyim. Halifeliği döneminde Hazreti Ömer radıyallahu anh bir ticaret kervanı gelip geceliğin Medine'nin dışında konakladığında onlar yorgunluktan hemen uyumuşlardı. Bu sırada herkes uyurken Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh kervanın sağını solunu dolaşıyor. Dolaşma esnasında bunları gördü. Hazreti Ömer radıyallahu anh Abdurrahman bin Affı da yanına alarak sabaha kadar işte o kervanı nöbetleşe nöbetleşe beklediler. Ancak sabah namazı oldu, mescide gittiler. Kervanda bulunan bir genç o sırada uyandı, bunları takip edip arkalarından gitti. Tabi bilmiyor, o gidenler kimdi, acaba hırsız mı, bizim kervanın etrafında ne geziyorlardı bilmiyor. O kişi en son araştırdı kendilerine bekçilik eden şahsın kim olduklarını. Merak etti, cevapta çok şaşırdı. Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh'dı. Bir arkadaşıyla beraber gelip bir bir arkadaşlarını anlattı. Biliyor musunuz dedi, sabaha kadar bizim başımıza, yani kervanların başına bir şey gelmesin diye malların, efendim, Hazreti Ömer radıyallahu anh gözcülük etmiş bir arkadaşıyla. İnanamadılar. Yok dediler, sen yanlış görmüşsündür. Yani halifenin gecenin bu vaktinde burada ne işi var? O sarayında, kuş tüyü yatağında mışıl mışıl uyuyordur. Dedi ki, vallahi ben de sizin gibi önce inanamadım. Peki dediler, sonra nasıl inandın? Sabah oldu, ortalık aydınlanınca buradan ayrıldılar. Ben de merak ettim, arkalarından gittim. Bir mescide gittiler. Tam onlar girince yolda karşılaştığım birisine sordum. O da halifemiz Ömer'dir diye cevap verdi. Bu konuşmaları dikkatle dinleyen o kafile halkı derin bir sessizliğe büründü. Kimsenin konuşacak, bir şey söyleyecek hali kalmadı. Ve sonra bakın bu hal neye vesile oldu. Uzun süren bir sessizlikten sonra içlerinden biri sessizliğini bozdu. Dikkat ettiniz mi? Biz onların dininde değiliz. Bu halife bizi korumak zorunda değildi. Onlardan olmadığımız halde bize ne kadar değer verdiler. Daha ne duruyoruz? Bu hal, şu yeni gelen dinin gerçek din olduğuna delil olarak yetmez mi? Diğerleri de bu söze katıldılar. Roma ve İran ordularını perişan eden, adaletiyle meşhur o yüce halifenin bu merhamet ve şefkatini gördüler, İslamiyet'in hak din olduğunu anladılar ve seve seve hepsi Müslüman oldular elhamdülillah. Hazır Roma'dan, İran'dan bahsetmişken unutmayalım, hatırlayalım. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın vefatından sonra bildiğiniz gibi İslam'ın ikinci halifesi oldu. Çok ilerledi o zaman sınırlar. Örneğin İran, Irak, Suriye, Mısır. Bugün hala kanayan yaramız olan Kudüs yine onun zamanında en güzel yerlerden bir tanesiydi. Horasan, İskenderiye yine fethedilen yerler oldu. Kudüs kuşatıldıktan sonra şehirdeki Hristiyanlar bir müddet direndiler ama nihayet barış istemek zorunda kaldılar. Ancak komutanlarından çekindikleri için şehri halifeye teslim etmeyi şart koştular. Durum Ebu Ubeyde radıyallahu anh tarafından bir mektupla Hazreti Ömer'e bildirildi. Ömer radıyallahu anh ashabın ileri gelenleriyle istişare ettikten sonra Medine-i Münevvere'den Cabiye'ye doğru yola çıktı. 637 yılı miladi, hicri olarak 16. Cabiye'de o tarihte yapılan bir anlaşmadan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh bizzat Kudüs'e geldi ve şehri teslim aldı. Sürekli takviye edilen akınlarla Azerbaycan ve bugün Ermenistan'ın da olduğu yerler olmak üzere Horasan'a kadar bütün İran toprakları İslam devletinin sınırları içine girmiş oldu. Lakin burada oldukça ilginç bir nokta var. İslam ordularının fethettiği bölgelerdeki halk Müslümanlardan o kadar etkilendiler ki adaletlerden, İnsanlıktan, merhametten, bundan dolayı kitleler halinde Müslüman oldular. Yani sadece toprakları kazanmak için, ilerlemek için, geniş sınırlara sahip olmak için bu fetihler yapılmadı. Aynen Osmanlı'da olduğu gibi. Ama dinlerinden dönmek istemeyenler hiçbir baskıya da maruz bırakılmadı. Geniş bir inanç hürriyetine kavuştu ta ki herhangi bir isyan hareketine girmeyene kadar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, komutanlarından yeni şehirler kurmalarını, yeni fethettikleri şehirlerde fazla kalmamalarını istedi. Muhtemelen o, bölge insanının adetlerinin ve lüks anlayışının Müslümanlara geçmesinden korkmuştu. Bu sebeple Müslümanlar için Basra, Küfe, Fustat gibi düzenli şehirler kurdu. Şam yolculuğunda Hazreti Ömer radıyallahu an ile kölesi beraberlerindeki tek deveyle nöbetleşe yolculuk yapıyorlardı. Şehre girişte sıra köleye geldi. Halife devesinden indi. Yerine kölesini bindirdi. Devenin yularından tuttu ve yürüdü. Ayakkabılarını çıkarıp dereden geçti. Uzaktan bakan, deveye binmiş köleyi halife, devenin yularını çeken Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı köle zannetti. Bunu gören ordu kumandanı Ebu Ubeyde bin Cerrah dedi ki, "Efendim, bütün Şamlılar, bilhassa Rumlar, Müslümanların halifesini görmek için toplandılar. Size bakıyorlar. Bu yaptığınızı nasıl acaba anlatırsınız? Sizi köle zannedecekler, küçümseyecekler." Şöyle buyurdu Hazreti Ömer, "Ey Ebu Ubeyde, senin bu sözünü işitenler, insanın şerefini vasıtaya binerek gitmekte ve süslü elbise giymekte zannedecekler. Biz daha önce zelil ve hakir bir kavimdik. Allahu Teala bizleri Müslümanlıkla şereflendirdi. Unutma, biz bundan başka bir şeref ararsak Allahu Teala bizi zelil eder, her şeyden aşağı eder." Aynen bu şekilde şehre girdiler. Önde halife devenin yularından tutuyor ve hizmetlisi devenin üstünde. Gerçekten bu hareketi onun şerefini küçültmedi, aksine büyüttü. Bakın, şu an Halil İbrahim Sofrası radyo programında 1400 küsur yıl geçmiş, bugün örnek veriyoruz. Ne güzel bir hareket diye anlatıyoruz. Eğer tersi olsaydı, o zaman orada unutulup gidecekti. Yine bir gün yolculukta Şam'a doğru gidiyor. Şam'da veba hastalığı olduğunu işitti. Bildiğiniz gibi veba hastalığı o zaman oldukça yaygındı ve insanların birbirine bulaştırdığı bir hastalıktı. Bir anda 300-400 kişi ölüyordu. Hızlı bir şekilde yayılan bir hastalıktı. Şam'da veba hastalığının olduğunu işitince, "Şehre girmeyelim. Birinizin bir çayırıyla bir çıplak kayalığı olsa, sürüsünü hangisine gönderirse Allahu Teala'nın takdiriyle göndermiş olur." Sonra Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ı çağırdı. "Sen ne dersin?" O da, "Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Veba olan yere girmeyiniz ve veba olan bir yerden başka yerlere gitmeyiniz, oradan kaçmayınız," buyurmuştu. Halife de, "Elhamdülillah, benim sözüm Efendimizin sözüne uygun oldu," deyip Şam'a girmedi. Böylece ilk defa tarihte karantina uygulaması yapıldı. Veba, bulunan yerden dışarı çıkmak yasak edilmesine sebep, sağlam olanlar çıkınca hastalara bakacak kimsenin kalmayacağı, helak olacaklarıydı. Bu da çok ince bir düşünceydi. Yine sizlere bir örnek vermek istiyorum. Ne kadar ince düşündüğüne. Hazreti Ömer radıyallahu anh, hilafeti zamanında çok büyük bir kıtlık yaşandı. Nasıl bir açlık var ama. Bir deve kesilip Medine Münevvere'nin fukarasına dağıtılmasını emir buyurdu. Deveyi kestiler, fakirlere dağıttılar. Bu dağıtım işiyle görevli olan kişi, devenin şöyle yağlı kısmından bir parça eti aldı, güzelce pişirdi, yine böyle bir Ramazan gününde iftar vaktine yakın halifenin huzuruna götürdü. Halife, "Bu et nereden?" diye sorunca, ey müminlerin emiri, hani siz bugün emir verdiniz ya, fakir fukaraya verilmesi için kestirdiniz. İşte o deveden size düşen paydır. Bu sözü duyan Ömer'in radıyallahu an rengi değişti. Daha sonra gözleri doldu ve birkaç damla gözyaşı döktü herkesin yanında. Benim gibi bir emre yazıklar olsun dedi. Fukaraya etin kötü kısımlarını dağıttırır, kendisi etin yağlı kısmını yer. Ey hizmetçi, ne olur bir daha böyle yapma. Kaldır bu yemeği fakirlere götür. Bana yine eski yemeklerimden getir. Halife olan kimseye ayda bir kere et yemek zaten yeterlidir dedi, reddetti. Hizmetçi eti yine fakir olan birisine verdikten sonra bir parça kuru ekmek getirdi, bir miktar zeytinyağı aldı, onunla iktifa etti. Adaletiyle gönülleri fetheden, heybetiyle dünyayı titreten, herkese hakkını veren Ömerül Faruk radıyallahu an adalet uygularken Kur'an ahlakının gereği gibi yapıyordu. Herkese adaletli davranıyordu. Soyluymuş, zenginmiş, akrabasıymış, makam sahibiymiş gibi unsurları asla kullanmadı. Adaleti engellemesine bunların kesinlikle izin vermedi. Bu konuda onun yanında bir köleyle efendisi arasında fark yoktu. Suriye'de o zamanlar Gassani hükümdarı Cebele Müslüman olmuş, parlak bir törenle Medine'ye gelmiş, Hazreti Ömer radıyallahu anh da bunun Müslüman oluşundan çok memnun kalmıştı. Ancak hac zamanı Kabe ziyaret edilirken yüz binlerce hacı arasında bir köle Gassani hükümdarının eteğine dikkatsizlikle basıvermiş. Cebele dayanamamış, hemen bir yumruk vurarak zavallının burnunu kırmıştı. Köle halifeye geldi, durumu şikayet etti. Ömer radıyallahu anh da o daha yeni Müslüman olmuş Cebele'yi sorguya çekti. Köle eteğime bastı, bana saygısızlık gösterdi. Ziyaret yeri olmasaydı başını kılıçla ikiye ayıracaktım diye cevap verince Halife Ömer radıyallahu anh, sen suçunu itiraf ettin. Şimdi sen bırak onu da. Onu memnun etmeye çalış. Yoksa aynı muameleyi sana yapmasını emredeceğim dedi. Cebele, ya emir bu nasıl olur? Ben bir hükümdarım. O adi bir köle değil mi? Deyince, Müslümanlıkta hükümdarlık, kölelik yok. Eşitlik var. Bir Müslüman diğerlerinden ancak takva ile ayrılır, dedi. Gassani hükümdarı Cebele bunu kabul etti ve o kişiden özür diledi. Çok titiz bir insanmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halka sevdiren o bahsetmeye çalıştığımız adaleti ve eşit davranmasıydı. Beytül Mal'de toplanan mallarda israftan kaçınması da takdire şayandır. Hatta halife kendi haklarını bile kısıtlamış. Nitekim bu durum bazı yakınlarının itirazına sebep olmuş. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh, Beytül Mal'dan Müslümanların en az pay alan ve asla fazlasına tamah etmeyen bir devlet yöneticisi olduğu biliniyor. Çoğu zaman aldığı maaş, yine anlattım size, ihtiyacını bile karşılayamamış. Reddetmiş, o maaşta devam etmiş. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, hilafeti zamanında çok fazla olay yaşanmış. Bugün de zaman zaman sizlerle paylaştığımız gibi oldukça fetihlerle anılıyor. Ve bu fetihlerde Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kullandığı metotlar neyse aynen o şekilde devam etmiş. Hazreti Ömer radıyallahu an halife olduğu zaman sadeliğiyle insanlar ilk başta onun kim olduğunu anlayamamışlar. Kimsesiz dul kadıncağızların sularını bizzat kendisi taşır, hizmetçilerine yardım edermiş. Mesela eşyaları, unu evine kendisi alıp götürürmüş. Kimseye taşıtmazmış. Adalet timsali olan, hak ile batılı ayıran Ömerül Faruk radıyallahu anh'ın hakkı gözetmedeki titizliği, İslam devletini Allah'ın kuralları ve yasasına uygun şekilde yönetmesinde etkili oldu. Çünkü Allahu Teala bir ayetinde mealen şöyle buyuruyordu: "Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarptırırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır." Bir anlamda işte Faruk sıfatlı din büyüğü, İslam'ı adaletiyle nurlandıran halifeydi. Radiyallahu anh. Devlet idaresinde çok önemli yenilikler yaptı, birçok ilke imza attı. Onun devrinde zaferlerden elde edilen ganimetlerle devletin hazinesi dolup taştı. Bunun üzerine İslam'a hizmetlerini göz önünde bulundurarak Müslümanlara maaş bağlamaya karar verdi. Bu maaş senelik tahsisat şeklindeydi. Bu bir ilkti. Yine ilk olarak askerlerin kayıtlarını tutturduğu, ganimet gelirlerinin dağıtımını kaydettirdiği divan teşkilatını kurdu. Divan defterinin başına da sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarını ve şanlı Bedir ashabının isimlerini yazdı. Mahkeme işlerini düzene koymak için valilerden ayrı ve bağımsız çalışan kadılar tayin etti. Şehirlere tayin ettiği valilerin İslam'ı yayma ve güzelce öğretme faaliyetleriyle sadece görevinin bitmediğini, alimlerle beraber muhtelif mektuplarla, sohbetlerle gittikleri yerleri nurlandırmalarını istiyordu. Kızı Hafsa validemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle evlendirmiş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kayınpederi olma şerefine dermişti. O kadar çok seviyordu ki Efendimiz'i, onun vefat ettiğini duyunca o an kendinde olamadı, şoka girdi, kılıcını çekti. Sizin de bildiğiniz gibi ne dedi? "Peygamber Efendimiz öldü sallallahu aleyhi ve sellem. Kim derse kafasını koparacağım," demişti. Ne zamana kadar? Sakinleşene kadar. Hazreti Ömer radıyallahu an bir gece yine yaptığı gibi o kontrol maksadıyla şehrin sokaklarında dolaşırken bir evde gecenin o vaktinde dikkatini çektiği bir kandil yanıyor. Eve yaklaştığında ihtiyar bir kadının hem bir yandan yün eğirdiğini hem de şu anlamda olan bir şiir okuduğunu gördü. Türkçesini sizlerle paylaşalım. Bakın ne diyor: "Salihlerin salatu selamı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Ya Resulallah, bütün mümtaz şahsiyetler sana rahmet okusun. Sen geceleri ibadet eder, seher vakitleri çokça ağlardın. Ama ölüm merhale merhale herkese erişiyor. Ah bir bile bilseydim ahiret yurdu beni sizinle bir araya getirecek mi? Ömer radıyallahu an mealini sizlerle paylaştığım bu duygulu, hissiyat yüklü şiir karşısında oturdu, gözyaşı döktü. Sonra kapıyı çaldı. İhtiyar kadın, kimsin deyince Ömer bin Hattab cevabını verdi. Kadın, Ömer'in benimle ne işi var bu saatte? Burada ne arıyor dedi, endişelendi. Allah'ını seversen dedi kapıyı aç, korkma. Kadın azıcık şöyle kapıyı araladı. Biraz önce dedi, söylediğin bir şiir vardı ya, bir kez daha okur musun? Kadın da okudu. Son mısraya gelince, beni de aranıza katmanı rica ediyorum, dedi. Bunun üzerine kadın, şiirin o mısrasını değiştirdi. Onun da Türkçesini okuyalım bakın. Dedi ki, ah bir bile bilseydim, ahiret yurdu, sevgili peygamberimle sallallahu aleyhi ve sellem beni ve Ömer'i bir araya getirecek mi? Ey gaffar olan Allah'ım, Ömer'e mağfiret eyle diye bağladı o sözü. O anda da ağladı Ömer radıyallahu an. Teşekkür etti, dua etti, döndü. Değerli dinleyenler, Hicri takvim o zaman yine ortaya çıktı. Fethedilen bölgelerde okullar açıldı, oralara öğretmenler gitti. Kur'an-ı Kerim'in okunup anlaşılmasına, onunla amel edilmesine çok uğraştı Ömer radıyallahu an. Yine hicret hak ile batılı ayırdı dedi ve hicret takviminin başlangıcını yaptı. Ali ve Osman radıyallahu anhum, onların da işaretiyle Muharrem ayını sene başı olarak tayin etti. İlk defa Emirül Mü'minin diye isimlendirilen kişi oydu. Teravih namazı cemaatle kılınmaya ilk onun zamanında başlandı. Kur'an-ı Kerim'in iki kapak arasında toplanması ilk defa onun tarafından teklif edildi. İlk defa yazılı kararları o aldırdı. Kumandan ve valilerle belli vakitlerde toplantıyı düzenli şekilde yapan kendisiydi. Yine unutmayalım, ilk defa İslam devletine ait para bastıran oydu. Ve daha birçok örnek. Ömer radıyallahu an aynı zamanda köleliğe karşı da çok önemli bir mücadele verdi. Beytül malın gelirleri düzelince devlet içindeki bütün Müslüman kölelerin hürriyete kavuşturulmasını vasiyet etti. Yine memurlarının hastalanan köleleri ziyaret etmediklerini anladığı zaman onları vazifeden aldığı çok olmuş. Siz valisiniz. Kendinize gelin, kimi idare ettiğinize dikkat edin, hastaları ziyaret edin, öksüzlere, yetimlere kol kanat gerin diyor, bunu uygulamayanları derhal azlediyordu. Kendisi de her cumartesi Medine'nin şöyle uzak semtlerine gider, herhangi bir köleyi gücü yetmeyeceği bir işte çalışırken görünce, bu işi ondan alır ve ceza verirdi bu işi yaptırana. Ve seneler hızlıca devam etti, yaşlandı. Enes radıyallahu an şöyle demişti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında vefat etti. Ebu Bekir radıyallahu an da 63 yaşında vefat etti. Ömer radıyallahu an da yine 63 yaşında vefat etti demişti. Evet, şehit edildi. Hicretin 24. senesinde Zerdüşt bir köle tarafından. Nerede yatıyor peki? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarının dibinde. Bu olayı da nakledelim. Hazreti Ömer radıyallahu an vefatından önce haccını eda etti. Medine'ye dönmüştü. Muire bin Şube radıyallahu anın Basra valisiyken edindiği bir köle vardı. Ebu Lülü. Efendisinin kendisinden çok fazla ücret aldığını söyledi. Mal alırken bunun azaltılmasını istedi. Halife onun demircilik, marangozluk ve nakkaşlık yaptığını öğrenince Hazreti Muire'nin kendisinden aldığı ücretin fazla olmadığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Lülü'ye ertesi gün sabah namazında hançerle tam namaz sırasında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı yaraladı sırtından. Müslümanların elinden kurtulamayacağını anlayınca da kendini bıçakladı öldürdü. Halife ölüm döşeğindeyken kendisine yerine birini bırakması teklif edilince aşere-i mübeşşereden 6 kişilik şuranın toplanarak 3 gün içerisinde aralarından birini halife seçmesini istedi. Oğlu Abdullah'ı da halife seçilmemek şartıyla bu heyete dahil etti. Namazı kıldırmak üzere Suheyb bin Sinan radıyallahu anı, şura üyelerini toplamak üzere Miktat bin Esved radıyallahu anı, seçim gerçekleşinceye kadar heyetin rahatsız edilmemesini sağlamakla da Ebu Talha el-Ensari radıyallahu anı görevlendirdi. Oğlu Abdullah'ı Hazreti Ayşe radıyallahu anhayı yollayarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hücresine onun ayağının dibine defnedilmesi için izin istedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz burayı kendisi için düşündüğünü lakin ona vereceğini söyledi, kabul etti. Bu güzel haberi aldı, sevindi Ömer radıyallahu an ve bu haberin 3 gün sonrasında vefat etti. Cenaze namazını Süheyb bin Sinan radıyallahu an kıldırdı. İslam'da adaletiyle meşhur olan, birçok insanın Müslüman olmasına vesile olan ve yine tarihte birçok ilki o kısa dönemde barındıran bir yiğit insan. 4 halifeden bir tanesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanda kayınpederi. Allahu Teala rahmet buyursun. Şefaatlerinden mahrum eylemesin. Buyurun kendisine hediye olmak üzere bir Fatiha-i Şerife yollayalım. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.